Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Kardeşler, İmam Ahmed bin Hanbel rahimullah'ın Usulü Sünne adlı eserinin şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bidat ehliyle oturmamak, onlarla konuşmamak, tartışmamak, meclislerini terk etmek, onlardan ilim almamak, bu konuları işlemiştik. Dördüncü madde olarak Ahmed bin Hanbel rahimullah şöyle zikrediyor. Dini hususlarda çekişmeyi, tartışmayı ve husumet oluşturmayı terk etmek. Esaslardan birisi de bu. İbn-i Mace'nin Sünen'inde mukaddimesinde Ebu Galip yoluyla Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Önce Zuhruf suresi 58. ayetin delil getirerek bir topluluk üzerinde bulundukları hidayetten sonra ancak cedel sebebiyle, tartışma sebebiyle saparlar. Ve Zuhruf suresi 58. ayetini okuyor. Bilakis onlar tartışmacı bir topluluktur. Husumet gösteren, husumetçi bir topluluktur diyerek. Bu hadisin isnadı sahihtir. Yine Ebu Umame radıyallahu anh'ten Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben haklı olsa dahi tartışmayı terk eden kimse için cennetin kenarında bir ev verilmesine kefilim. Şaka dahi olsa yalanı terk eden kimse için cennetin ortasında bir ev verilmesine kefilim. Yine ben güzel ahlak sahibi kimseye cennetin yükseğinde bir ev verilmesine kefilim buyurmuştur. İbn-i Mace'nin Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'dan gelen rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilmi alimlere karşı övünmek, düşük kimselerle tartışmak ve meclislerde öne geçmek için öğrenmeyin. Kim böyle yaparsa ona ateş vardır, ateş buyurmuştur. Yine hakim Müstedrek'te İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kim haksız bir husumete yardım ederse vazgeçinceye kadar o Allah'ın gazabındadır, Allah'ın öfkesindedir. Yani tanıdığı birisi olabilir, tanıdığı haksızdır. Fakat haksız olmasına rağmen onu destekliyor. Tartıştığı konuda hala onu destekliyor. İşte bu böylesi de vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır buyurulmuştur. Hakim buna sahih demiş, Zehebi de onaylamıştır. Dinde bütün tartışmalar, husumetler, cedel kötülenmiştir. Özellikle de söz konusu olan şey nefislerin hazzıysa, hevasıysa özellikle de bunlar kötülenmiştir. Fakat en güzel yol ile tartışma meşrudur. Yine bidat ehline karşı ihlas ve doğrulukla husumet göstermek de meşrudur. İmam Ahmed'in bizzat kendisinin de bidat ehline karşı husumeti malum ve meşhurdur. Geçtiğimiz hafta bu tartışma cedel meselelerinden özellikle bidat ehliyle tartışma konusunda değinmiştik. Çokça tartışmak sapmanın alametlerindendir. Selefi Salih'in tartışma ve münakaşalardan sürekli sakındırmışlardır. Onlar hakkın açıklığa kavuşturulması ve delillerin ispatlanması için dahi tartışmayı terk etmişler. Buna ihtiyaç duymamışlardır. Yani hakkın açığa çıkması için tartışmaya gerek duymamışlardır. Tartışma ve münazarayı terk etmekle beraber sünneti anlatmaya ve tebliğ etmeye teşvik etmişlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Demişlerdir ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Sana böyle demeleri sadece münakaşa açmak içindir. Zaten onlar kavgacı kimselerdir. Zuhruf suresi 58. ayet. Evet. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali İmran suresi 7. ayetini okudu. Kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Bunlar kitabın aslıdır. Diğerleri ise müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler fitne çıkarmak ve hevalarına uygun tevilini yapmak için müteşabih olan ayetlere tabi olurlar. Oysa müteşabihin tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde yüksek payeye ermiş olanlar ise Biz buna iman ettik, hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Bunu akıl sahiplerinden başkası düşünmez. Bu ayeti okuduktan sonra şöyle buyurdu. Onun müteşabih olanlarına tabi olanlarını gördüğün zaman işte onlar Allah'ın zikrettiği kimselerdir. Onlardan sakının. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hadisteki ifadeye dikkat edilirse onlarla münazara yapın denilmemiştir. Onlardan sakının denilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize hitap ederek şöyle buyurdu diyor. Size bıraktığım sürece siz de beni serbest bırakın. Sizden öncekiler ancak çokça soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizleri insanların çıkardıkları bidatlerden sakındırırım. Zira din kalplerden tek seferde gitmez. Lakin şeytan kişinin kalbinden iman çıkıncaya kadar onun karşısına bidatler çıkarır. İnsanların Allah'ın kendilerine yükümlü kıldığı namaz, oruç, helal, haram gibi farzları terk edip Rableri Allah Azze ve Celle hakkında konuşmaya başlamaları yakındır. Kim bu zamana yetişirse kaçsın. Denildi ki ey Ebu Abdurrahman nereye kaçalım? O da şöyle dedi, nereye değil, kalbiyle ve diniyle kaçsın. Bidat ehlinden kimseyle oturmasın. Bu muhtemelen İbn Mesud radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittiği bir söz sebebiyledir. Yani insanların kendi üzerlerine farz kılınan şeyleri terk edip de işte namaz, oruç, helal, haram hükümleri gibi öğrenmesi farz olan konuları terk edip de işi Allah hakkında tartışmaya, açmaya götürünceye kadar sapmaları daha tebeyt tabiinden sonrasında başlamış biliyorsunuz. Yani felsefe kitaplarının tercüme edilmesinden sonra Allah'ın sıfatları hakkında insanlar ileri geri konuşmaya başlamışlar. Kitap ve sünnette gelen sınırda insanlar durmamış. Ne hakkı savunurken durmuş, ne bidat bir görüş ortaya atarken durmuş. Yani felsefeciler ve onlara tabi olan Eşari ve Maturidi gibi bunlara benzer insanlar, kelam yoluyla Allah'ın isim ve sıfatları hakkında konuşan insanlar ortaya çıkınca maalesef bazı kimseler de selefin akidesini savunmak için yine onların metodunu kullanmışlar. Sahabenin, selefin durduğu yerde durmamışlar. Mesela Haris el-Muhasibi bunlardan birisidir. O yine felsefecilerin ve kelamcıların kullandığı metotla selefin akidesini savunuyordu. Allah'ın arşa istivasını, el sıfatını, ayak sıfatını bunları ispat etmeye çalışıyordu. Fakat kelamcıların yolunu kullanıyordu. İşte İbn Mesud radıyallahu anh böyle bir zamanı haber vererek diyor ki kaçın. Yani tartışma değil. Allah'ın sıfatları hakkında tartışmayın. Bilakis seleften gelen neyse bunlara sebat edin, bunlara tabi olun. Ne ileri gidin ne geri kalın. Fakat tartışmaktan da kaçın. Bidat ehlinden hiç kimseyle oturmayın. Seleften gelen nakiller genellikle bu şekilde olmuştur. Geçtiğimiz hafta bunları aktarmıştık. Bir benzeri şöyle geliyor. Ma'an bin İsa dedi ki, Malik bin Enes bir gün koluma dayanmış bir halde mescitten ayrılmıştı. Kendisine Ebul Cüveyriye denilen ve mürcielikle suçlanan birisi yetişti. Şöyle dedi, ey Ebu Abdillah beni dinle, seninle bir şey konuşmak, tartışmak ve görüşümü sana bildirmek istiyorum dedi. İmam Malik, eğer beni yenersen ne olacak dedi. Adam, eğer seni yenersen bana uyarsın dedi. Malik, başka bir kimse de gelip ikimizi yenerse ne olacak dedi. Adam, ona tabi oluruz dedi. Bunun üzerine Malik şöyle dedi, ey Allah'ın kulu, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sadece bir dinle gönderdi. Ben senin bir dinden başka bir dine geçtiğini görüyorum. Öyle ya, Allah azze ve celle Muhammed aleyhissalatü vesselam'la tek bir din gönderdiyse, bize düşen şey sadece işte bu rivayet edilenlere, yani esere sıkıca sarılmak, bunun dışındakilerden de sarfı nazar etmektir. İmam Malik buna işaret ediyor. Yoksa kelam, tartışma, cedel gibi yollarla kişi ancak zaman kaybeder ve şeytanın tuzağına düşer. Hişam bin Hassan şöyle diyor. Bir adam Hasan el-Basri'ye geldi ve şöyle dedi. Ey Ebu Said, gel de seninle din hakkında tartışalım dedi. Bunun üzerine Hasan el-Basri şöyle dedi. Bana gelince ben dinimde basiret üzereyim. Eğer sen dinini kaybetmişsen onu kendin ara. Evet. Mehdi bin Meymun aktarıyor. Muhammed bin Sirin'in kendisiyle bir şey hakkında tartışan adama şöyle dediğini işittim. Ben senin ne yapmak istediğini biliyorum. Senin benimle tartıştığının farkındayım ama ben seninle tartışmayacağım. Yani senin tartışmak istediğinin farkındayım ama ben tartışmayacağım. Yine İbn-i Avun şöyle anlatıyor. Muhammed bin Sirin'in tartışmaktan yasakladığını işittim. Ancak birisi onunla konuşursa o kişi mutlaka görüşünden dönerdi. Yani İbn-i Sirin onu mutlaka ikna ederdi. Yani bu özellik onlarda, yani laf yapma özelliği onlarda bulunmasına rağmen bunlar tartışmaktan sakınıyorlar. Yoksa onlar konuşmaktan, kelam yapmaktan, cedel yapmaktan aciz kimseler değildi. Ebul Haris aktarıyor. Ebu Abdillah'a, Malik bin Enes'e şöyle sordu. Burada Cehmiye ile tartışan, yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal eden, inkar eden kimselerle tartışan, onların hatalarını açıklayan ve onlara meseleleri araştıran birisi var. Bu kimse hakkında görüşün nedir? Şöyle dedi. Bu hevalar hakkında herhangi bir şey konuşmak taraftarı değilim. Birinin onlarla tartışmasını da uygun görmem. Muaviye bin Kurra şöyle demiyor mu? Tartışmak amelleri boşa çıkarır. Düşük bir konuşmadır. Hayra sebep olmaz. Kelamcı iflah olmaz. Tartışma ve kelam ehlinden uzak durunuz. Sizlere sünnetleri ve sizden önceki ilim ehlinin üzerinde durdukları şeyi tavsiye ederim. Şüphesiz onlar kelamı, bidat ehli hakkında konuşmaya dalmayı ve onlarla beraber oturmayı çirkin görürlerdi. Selamet ancak bunların terk edilmesiyledir. Sapıklık ehliyle tartışmak ve münakaşa etmekle emrolunmadık. Muhakkak ki selamet bundadır. Heysem bin Cemil de şöyle aktarıyor. Malik bin Enes'e ey Ebu Abdillah, sünnet konusunda alim birisi bu konuda tartışabilir mi dedim. Dedi ki hayır, eğer kabul edeceklerse sünneti bildirir, aksi halde susar. Eğer sünneti kabul ediyorlarsa muhatapları sünneti aktarır, anlatır. Yok kabul etmeyecek, tartışacaklarsa susar diyor. Bakın selefin yolu bu şekildedir. Yoksa bizim gerçekten alışa geldiğimiz ortam o hale gelmiştir ki kelamcılar bize tuzağa düşürmüşler. Tartışma kapısını bize ardına kadar açmışlar ve biz de o kapıdan girmişiz. Hakkı savunmak adına onların metotlarını kullanır hale gelmişiz. Ve birçoğumuz da bu tartışma kapısından girmek kendi akidesinde bazı sapmalara götürmüştür. Bu tartışmaların neticesinde. Çünkü bu tartışmalarda batıl ehlinin şüpheleri kalbe atılmakta, o kalpte yer etmekte ve giderek zamanla büyümektedir. Abbas bin Galip el-Hemedani el-Verrak şöyle demiştir. Ahmet bin Hanbel Rahimullah'a ey Ebu Abdillah, bidatçı birinin konuştuğu bir mecliste bulunduğumda benden başka sünneti bilen yoksa ona reddiye verebilir miyim dedim. Dedi ki kendini bu işe hedef yapma, sünneti bildir ve tartışma. Ona bu sözü tekrarladım. Dedi ki seni ancak bir tartışmacı olarak görüyorum. Yani bu tartışma isteğinde o kadar ısrar edince sen ancak tartışmacı bir adamsın diyor. Ve onu bu işten sakındırıyor. Evet, din hakkında tartışma hususunda gelenler bunlar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce aktardığımız sözü bile bu konuda yeter. Kişi haklı bile olsa tartışmayı terk etmedikçe iman hakikatine ulaşamaz. Diğer bir lafzıyla rivayetidir bu hadis. Kişi haklı bile olsa tartışmayı terk etmedikçe imanın hakikatine ulaşamaz. Evet, beşinci madde. İmam Ahmet şöyle demiştir. Bizim indimizde sünnet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen asardır. Asar kelimesi eser kelimesinin çoğuludur. Eser ise lügatte herhangi bir nesnenin yerinde kalan bakiyesi, izi demektir. Bu manada ra'yetu eseret dar denildiği zaman evin bakiyesi, evin izi, evin kalıntıları anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'in وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ayetindeki, Yasin suresindeki asar ibaresi de bu manada kullanılmıştır. Yani iyi veya kötü yapıp terk ettikleri amelleri yazarız. İyi ya da kötü yapıp terk ettikleri amelleri yazarız. Eser kelimesinin çoğulu asar ve asur olarak gelir. Aynı şekilde eser, haber ve hadis manasında da kullanılmaktadır ki, ondan nakledilen şeyden, hakkında nakledilen şeyden bir bakiye, bir iz manasındadır. Bu manada semi'tu minhul eser, ondan eser işittim denildiği zaman ondan haber işittiği anlaşılır. Hadis ve sünnette eser kelimesinin kullanımı bu manadadır. Yine bu anlamda eser, mastar olarak rivayetin karşılığıdır ve eserel hadife denildiği zaman ravahu, yani onu başkasına nakletti, başkasına rivayet etti manasındadır. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın hariciler aleyhindeki وَلَا بَقِيَّ مِنْكُمْ اَثَرٌ İçinizde hadis rivayet edecek bir ravi veya bir muhbir kalmamış sözüyle Ebu Süfyan'ın لَوْلَا اَنْ يَأْثَرُ عَنِّي الْكَذِبَ Benden yalan nakletmeselerdi şeklindeki sözü de yine bu manadadır. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki eser kelimesi haberin eş anlamlısıdır. Nebevi'ye göre haber ister merfu olsun, ister mevkuf olsun, ister maktu olsun. Yani ister Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bizzat kendisinden nakledilen, ister sahabeden, ister tabi'in ve sonrakilerden nakledilen bir söz olsun veya fiil olsun. Muhaddisler nazarında hepsinin adı eserdir. Ancak Horasan fakihleri eser kelimesini sahabeden mevkuf olarak rivayet edilenler hakkında kullanmış. Merfu olana ise haber demişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenlere haber demişlerdir. Yani onlara göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözlerine haber, sahabelerin sözlerine ise eser denir. İbn-i Hacer ise hem mevkufa hem de maktuya, yani hem sahabeden hem tabiinden gelen rivayetlere eser denildiğine işaret etmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın atharı, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a nispet edilen söz, fiil ve veya takrirleri kapsar. Söze örnek, Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İki kelime vardır ki, Rahman bunları sever. Dilde hafif, mizanda ağırdırlar. Bunlar, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim sözleridir. Bunu Bukhari sahihinin son hadisi olarak rivayet etmiştir. İlim ehline göre fiilin türleri vardır. Birincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adet gereği yaptığı fiillerdir. Mesela giyim konusundaki fiiller mübahtır. Bunlardan bir sebepten dolayı emredileni veya yasaklananı olabilir. Yani emir veya yasak söz konusu olursa tabii ki onun hükmü değişir. Yaratılışın gereği olarak tabiaten yaptığı şeylere gelince yeme, içme, uyku gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fiilleri bunların bizatihi hükmü yoktur. Lakin bir sebepten dolayı emredilen veya yasaklanan bu türden fiiller olabilir. Nitekim sağ elle yemek emredilmiş, sol elle yemek yasaklanmıştır. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olan, ona özel olan fiillerdir. Mesela hibe nikahı gibi. Yani bir kadın kendisini Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bağışlasa ona onun nikahının caiz olması gibi. Hususilik ancak bir delille bilinir. Yani bir şeyin Peygamber aleyhissalatü vesselama has, ona özel olduğu ancak bir delille bilinir. Çünkü asıl olan Peygamber aleyhissalatü vesselamda ümmete genel olarak örnekliktir. Ahzab suresi 21. ayetinde bildirildiği gibi. Muhakkak sizin için Allah'ın Resulü'nde, Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için en güzel örnek vardır. Ayetinde bildirildiği gibi. Dördüncüsü, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ibadet olarak yaptığı fakat terki halinde ceza gerektirmeyen meşru fiillerdir. Zira bu konuda asıl olan terkinden dolayı ceza gerekmemesidir. Mesela Ayşe radıyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evine girdiği zaman ilk yaptığı şey sorulunca misvaklanmak demiştir. Bu yalnızca fiildir. Bunun farz olduğuna hatta müstahap olduğuna dahi delil olmaz. Yani eve girince ilk şey misvaklanmak. Bunun müstahap olduğuna da mutlak manada delil olmaz. Beşincisi, kitap veya sünnet naslarından mücmen, kapalı olanları açıklamak için yaptığı fiillerdir Allah Resulü'nün. Bunun hükmü nasın hükmüne göredir. Eğer farzı açıklayan bir fiil ise bu da farzdır. Mesela öğle namazını kılmak farz. Bunu 4 rekat olarak kılmak da farzdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 4 rekat kılmıştır. Bunun gibi. Hükmüne göre, yaptığı şeyin hükmüne göre dedik. Peki, öğle namazının sünneti, mesela bir rivayette 4 rekat ilk sünneti. Bunu 4 rekat olarak kılmak, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olarak uyguladığı bir şey. 5 rekat kılsa, bu bir bidat olur. Demek ki öğle namazını 4 rekat kılmak farz olmasa da, yani öğlenin sünneti farz olmasa da onu yerine getirdiğin zaman Allah Resulü'nün sünnetine uyman farzdır. Yani madem öğle namazını kılacaksın ya 2 ya 4 kılacaksın sünnetini. Onu 5 kılamıyorsun veya 3 kılamıyorsun. Yani sünnette geldiği şekilde kılmak gerekir. Eğer farz açıklayan fiil ise bu fiil de farzdır. Mendubu açıklayan bir fiil ise bu da menduptur. Farz olana örnek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz fiillerinin farz olmasıdır. Allah Azze ve Celle Bakara 43'te namazı ikame edin şeklinde mücmel bir emirde bulunmuştur. Bunu namaz fiilleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklamıştır. Menduba örnek Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam tavaf bittikten sonra makamın arkasında 2 rekat namaz kılarak İbrahim'in makamında namazgah edinin ayetini açıklamıştır. Bakara suresi 125. ayetini açıklamıştır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem makama geçerek bu ayeti okumuştur. Makamın arkasında 2 rekat namaz kılmak sünnettir. Takrire gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyi onaylaması, onaylanan o söz veya fiilin caiz olduğuna delildir. Veya huzurunda bir şey yapılıp buna müdahale etmemesi, söylendiğinde karşı çıkmaması. Bunda sözü ikrar etmesine örnek Müslim'in sayinde cariyeye Allah nerede diye sorduğu zaman onun semada demesini ikrar etmiştir. Bu takriri bir sünnettir. Sözlü takrirdir yani bu. Cariyenin sözünü, semada sözünü takrir etmiştir, onaylamıştır. Fiili ikrar etmesine örnek de Sahih'inde bir seriye birliğinde sürekli İhlas suresiyle arkadaşlarına namaz kıldıran bir sahabeye ona neden böyle yaptığını sorun demiş. Sorduklarında o da çünkü bu surede Rahman'ın sıfatı vardır. Ben de onu okumayı seviyorum demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın da onu sevdiğini bildirin buyurmuştur. Burada bu sahabenin namazın her rekatında İhlas suresini okumasını bu fiilini onaylıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da fiili ikrar etmesi, takrir etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında meydana gelip de onun bilmediği şeyin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmesi caiz değildir. Lakin Allah'ın bunu onaylamasının hüccet olması sahiptir. Nitekim bazı sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, Allah'ın ikrar etmesini azlin caizliğine delil getirmişlerdir. Sahih'inde Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Cabir radıyallahu anh şöyle diyor. Kur'an inmekteyken biz azil yapardık. Müslim'in rivayetinde Süfyan şunu eklemiştir. Şayet bu yasaklansaydı elbette Kur'an'da yasaklanırdı. Bu da Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayat zamanında bir şeyi ikrar etmesi olup hüccettir. Münafıklar gizledikleri çirkin fiilleri işliyor. Allah Teala bunları açıklıyor ve reddediyordu. Bu da Allah Teala'nın sukut ettiklerinin caiz olduğunu gösterir. Allah Azze ve Celle, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, diyelim sahabelerin peygamber hayattayken bazı yaptığı şeyler var fakat peygamber haberdar değil. Bu peygamberin nispet edilmez ama Allah Azze ve Celle haberdar olduğu için bunun caiz olduğuna hükmedilir. İşte Cabir radıyallahu anh'ın dediği gibi biz vahiy inmekteyken azil yapardık. Bize bir Kur'an'dan yasaklama gelmedi diyor. Veya İbn Ömer radıyallahu anh'ın ifadesi biraz kapalı buna nazaran. Biz diyor Allah Resulü'nün hayatındayken ayakta yer içerdik. Yani bundan yasaklanmazdık. Veya cenaze yıkamaktan dolayı kimimiz gusleder, kimimiz gusletmezdi. Cenaze taşımaktan dolayı kimimiz abdest alır, kimimiz abdest almazdı. Sözünde olduğu gibi. Burada da Peygamber aleyhissalatü vesselamın ikrarını, yani bu konuda bir uyarı gelmediğini delil getirmişlerdir sahabeler. Evet. İmam Ahmet sünnetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilenler, rivayet edilen eserler olduğunu söylüyor. Beşinci esas olarak dedik. Ve bir sonraki maddede işte bunun yani sünnetin Kur'an'ı tefsir edeceği ve Kur'an'ın delillerinden olduğunu zikreder. Sünnet Kur'an'ın umumunu, genel ifadelerini tahsis eder, özel kılar. Mutlak ifadelerini, herhangi bir kayıt veya sınıra bağlı olmayanlarını sınırlar, kayıtlar. Bazı hükümlerini nesheder, mücmel olan, kapalı olan ifadelerini tafsil eder, açıklar, detaylandırır ve zahirinin tersine, yani mantukunun tersine kapalı muradını, mefhumunu beyan eder. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dikkat edin. Bana Kur'an ve onunla beraber misli, yani sünnet verilmiştir demiştir. Sünnet ona Kur'an indirilmesi gibi vahiy olarak indirilmiştir. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri indirdik. Belki onlar da düşünürler. Nahl suresi 44. ayet. Yani burada insanlara indirilen Kur'an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselatü vesselama indirilen zikir ise sünnettir. Yani sana da zikri indirdik ki insanlara indirilen bu Kur'an'ı açıklayasın. Ve Hicr suresi 9. ayetinde zikri biz indirdik, elbet onun koruyucusu da biziz ayetinde korunması vaat edilen zikir de sünnettir. Dolayısıyla sünnetin korunması aynı zamanda Kur'an'ın korunmasıdır. Şayet zikir korunmasa, sünnet korunmasa Kur'an'ın korunmuşluğu kalmaz. Nitekim bugün sadece Kur'an diyen güruhlar Kur'an'dan hareketle birbirine zıt bir sürü görüşler ortaya atıyorlar. En basitinden bir misal verelim. Bu fıtratın da reddettiği, kabul etmediği bir şey. Mesela Fereç Hüdür diye bir zındık var. Kütübistlerin Kur'an'a arzı diye bir kitap yazmış birisi. Süryani dönmesi birisi. Bu adam İnspik'te, internette canlı olarak katılmıştım şeyine. Diyor ki işte sünnet olmak fıtratı tahrirdir. Fıtratı bozmaktır dedi. Bu sadece Kur'an diyenlerden. Yani o bildiğimiz hitam. Sünnet fıtratı değiştirmektir. Allah insanı sünnetsiz yaratıyor. Sen sünnet yapıyorsun çocukları ve fıtratını değiştiriyorsun diyerek böyle bir söz attı ortaya. Ve odadaki bütün sünnet inkarcıları karşı çıktılar. Yani onlar da sünnet inkarcısı, konuşan da sünnet inkarcısı. Karşı çıktılar. Bu da aşırılık, bu kadar değil falan diyerek. Ben de dedim, hiç karşı çıkmanıza gerek yok. Sizin itikadınıza göre doğru söylüyor adam. Yaratılışı değiştirmek Kur'an'da yasaklanıyor. Ama biz sünnet sayesindedir ki biz tırnaklarımızı sünnet sayesinde keseriz, kısaltırız. Bıyıklarımızı kısaltırız, sakalları serbest bırakırız. Sünnet bize bunların fıtrat olduğunu söylemiştir. Bir takım kıllarımızı gideririz. Ama şu sünnet olmaya yaratılışı değiştirmektir diyen adam bunları nasıl yapacak? Bir iddia attı ortaya fakat adamın ne bıyığı var ne sakalı var. Yani adam sakalını kesmiş ve sünnet olmak fıtratı tahriridir diyor. Yani bu onların çelişkileridir. Evet. Bu ayette, Nahl suresi 44. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın beyan edicisi ve manalarını açıklığa kavuşturucusu olduğu açıklanmaktadır. Yani sadece şöyle düşünseniz, yani oldu ya, itiraz ettiler ve dediler ki burada sana indirilen zikir ile kastedilen Kur'an'dır. Sen sünnet diyorsun ama bu Kur'an'dır derlerse ne olur? Bakın, şayet Kur'an korunsa, sadece Kur'an korunsa ve sünnet korunmasa, şu ayet açıkça gösteriyor ki insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına muhtaçtır. Ne diyor? Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri indirdik diyor. Yani Kur'an şayet beyan edicisinden mahrum edilse, Allah azze ve celle Kur'an'ı korusa da sünneti korumasa, bugün insanlar demek ki anlamadıkları, anlamayacakları, zorlanacakları bir şeyle karşı karşıya bırakılır ve Allah için teklifi mala yutak caiz değildir, kaydedir. Yani Allah'ın kullarına güç yetiremeyecekleri şeyler yüklemesi caiz değildir. Yani adeten bu mümkün değildir. Bilakis Allah azze ve celle herkese kaldırabilecekleri, güç yetirebilecekleri şeyi emreder. Bu Kur'an'da ne emrediyor? Resul'e itaat edin. Öyle bir emir ki bu, şimdi bu sünneti iptal edenlere göre bu emrin içi boştur. Sadece Allah'a itaat edin, bunu Kur'an'la sağladığını düşünsen, Resul'e itaat edin kısmının içi boş kalır. Yani Allah Azze ve Celle gereksiz bir emri Kur'an'da tutuyor orada. Yani korumadığı halde haşa sünneti Resulüne itaatle memur tutuyor insanları. Elbette ki Allah bunu emrederken, kendisine itaati emrederken, kendisine neyle itaat edileceğini koruduğu gibi, Resulüne itaati emrederken de ona neyle itaat edileceğini korumuştur. Bunda şüphe yoktur. Evet, sünnette Allah'ın bir vahyidir. Sünnetin Kur'an'ı tefsir etmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celle'nin şu ayetinde yaptığı açıklamada olduğu gibidir. Nitekim insanlara şahit olmanız, peygamberin de size şahit olması için sizi orta, vasat bir ümmet kıldık. Bakara suresi 143. ayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetteki vasat kelimesini adaletli demektir diye açıklamıştır. Yani şüphesiz onlar en hayırlı ve en adalet sahibidirler. Bunu Bukhari rivayet eder. Bir kimsenin ayette geçen vasat kelimesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tefsirine aykırı bir şekilde tefsir etmesi sahih değildir. Şimdi bu ve buna benzer bir sürü örnekler vardır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı açıklamakla memur kılınmış. Ve ona söylenen şu söze bakın. Şura suresinde 52. ayette sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Yani kitap nedir bilmeyen bir peygamber Kur'an'ı insanlara açıklamakla memur kılınıyor. Bu da gösteriyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu kitabın beyanını kendinden değil, ancak kendisine bildirilen bir vahiy ile yapıyor. Nisa suresi 105. ayetinde şöyle buyurulur mesela. Hiç şüphesiz ki biz kitabı sana, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmek için hak ile gönderdik. Sakın hainlerin savunucusu olma. Nisa 105. Bu ayette sana gösterdik, Allah'ın sana gösterdikleriyle hükmet buyuruluyor. Bu da açıkça sünnetin vahiy olduğunun delillerindendir. Nahil 64. ayetinde şöyle buyrulur. Biz sana kitabı hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve inanan kimselere hidayet ve rahmet olmak üzere indirdik. Buyuruluyor. Evet, Nur suresi 63. ayetinde de onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Ayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet eden kimse hakkında şiddetli bir tehdit vardır. Bu muhalefet iki türlü olur. Daha önce bidat konusunda, belki İttiba Tevhidinde açıkladık. Orada geçtiği gibi, muhalefet iki türlü olduğu için Allah Azze ve Celle burada iki tür cezadan bahsetmiştir. Bir muhalefet vardır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takmamak, onun emirlerini hiçe saymak, isyan etmek şeklindedir. Bir kısmı da vardır ki, İtaat ederken peygamberin gösterdiğinden fazlasıyla ibadet etmek. Yani bidat dediğimiz amellerde bulunmak. İbnül Mübarek'in Kitab-ül Cihad'da İbni Asakir'in Tarih-ı Dimeşk adlı eserinde rivayet ettikleri bir hadiste bir korku namazı gerektiren bir durumda. Yani düşmandan git dönüyorlar. Yani savaştan dönüyorlar veya savaşa gidiyorlar. Fakat hali hazırda ne bir düşman kovalaması var, ne karşıda düşman var. Korku namazı kılmalarını emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve namazı bineklerde kılacağız buyuruyor. Nitekim Bakara suresi 237. ayetinde namazı binekli ve yaya olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman ise Allah'ın size daha önce gösterdiği şekilde, öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin buyurulur. Bu korku halinde, savaş halinde binek üzerine namaz kılmak meşrudur ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bu şekildedir. Bu emri alan sahabelerden bir tanesi yerde kılmanın daha faziletli olacağı düşüncesiyle atından, bineğinden iniyor ve yerde kılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen muhalif düştün, Allah seni muhalif düşürsün buyuruyor. Ve bu adam irtidat etmeden ölmüyor. Yani bu irtidat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra irtidat olayları meydana geliyor biliyorsunuz. Bu olaylarda bu fitnelere düşerek küfür üzere ölüyor. Dinden çıkmış bir halde ölüyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini emredildiği şekilde sünnetin sınırlarından daha fazla bir şekilde yerine getirmek bile kişiye bir fitnedir işte. Bu bir fitneye sebep olur. Tıpkı İmam Malik Rahimullah'ın dediği gibi ona soruyorlar. İhrama nereden gireyim? Medine'de soruluyor bu soru. Medineli birisi tarafından soruluyor. Medinelilerin mikat yeri Zilhuleyfe. Peygamberin mikat yeri olan Zilhuleyfe'den diyor. Ben diyor daha geriden ihrama girmek istiyorum. Günümüzde de yapıyorlar zaten bunu. Pek çok insan yapıyor. Özellikle Diyanet götürdacıları farklı yerlerde veya milli görüş teşkilatları hacılar götürdükleri zaman farklı yerlerde ihrama giriyorlar. Mikat yerlerinden daha erken giriyorlar. İmam Malik diyor ki, böyle bir şey yaparsan senin için bunda fitne görüyorum diyor. O da diyor ki, nasıl fitne olsun ki diyor, ben daha geriden ihrama gireceğim, daha fazla sakınacağım, daha fazla ibadet etmiş olacağım diyor. İşte sana diyor, fitne olarak bu yeter diyor. Bir şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sahabelerinden fazla yaptığını düşünmen sana fitne olarak yeter diyor. Ardından bu ayeti okuyor. Nur Suresi 63. ayet. Yani bir şeyi emredildiği şekilden, yerine getirdiği halde, emredildiği şekilden başka bir şekilde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan bir şekilde yapması da kişiyi kurtarmıyor. İlla ki sünnetin sınırında duracaksın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer sünnetten yüz çevirirsen, o da can yakıcı azaba döner. İşte muhalefet iki türlü. Bu sebeple Allah Azze ve Celle iki türlü ceza zikrediyor. Onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden, fitnenin gelmesinden yahut can yakıcı azaba uğramaktan sakınsınlar. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 129. ayetinde onlara kitap ve hikmeti öğreten buyurmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfı hakkında Hasan el-Basri, Katade ve Yahya bin Ebi Kethir bu ayette geçen hikmet sünnettir demişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ey insanlar, size iki ağırlık bıraktım. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Kur'an'ı benim sünnetimle konuşturun ve onu zorlaştırmayın. Onun ikisine yapıştığınız müddetçe, yani Kur'an'a ve sünnete yapıştığınız müddetçe basiretinizi, gözleriniz basiretini kaybetmez, ayaklarınız kaymaz ve elleriniz boş kalmaz. Bunu bu lafızla Hatibül Bağdadi El-Fakih ve El-Mütefekkih'te Ebu Said el-Hudri'den rivayet etmiştir. İsa bin Yunus Evzai'den naklediyor. O da Hassan bin Atiye'den Rahimullah'tan şöyle dediğini aktarıyor. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de indirir. Tıpkı ona Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretirdi demiştir. Ve son olarak şu hadisi de aktaralım, bitirelim. Bu hadis mütevatirdir. Mikdam bin Madikert'ten, İrbaz bin Sariye'den, Cabir bin Abdullah'tan, İbn Abbas'tan, Enes bin Malik'ten, daha birçok sahabeden bunların tariklerini Sünnet Müdafası adlı kitabımızda tek tek zikrettik. Mikdam bin Madikert'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin, bana kitap ile beraber onun misli, yani onunla eşdeğerde olan sünnet verildi. Dikkat edin, bana Kur'an ile beraber onun misli verilmiştir. Uyanık olun. Yakında bir adam karnı tok olarak koltuğuna kurulup diyecek ki, Kur'an'a sarılın. Sadece onda bulduğunuz helali helal kabul edin ve sadece onda bulduğunuz haramı haram kabul edin. Geçmiş asırlarda böyle karnı tok, koltuğuna kurulmuş, yani makam sahibi bir insan bu sözü söylemiş midir bilmiyorum. Ama bizim şahit olduğumuz bunu yapanların ilki eski Libya lideri Kaddafi'dir. O Yeşil Kitap adlı bir kitap yayınlıyor ve bize Kur'an yeter, onda helal bulduğumuzu helal, haram bulduğumuzu haram sayarız diyenlerin, yani bizim gördüğümüz, tarihin şahit olduklarımızın ilki odur. Rahat koltuğuna kurulmuş bir halde bunu söyleyen odur yani. Bir zamanlar Zındık Edip Yüksel bu babasına bir şey yazmıştı, reddiye yazmıştı. Yayınlanmadan toplatıldı. Fakat o toplatılmış nüshadan bir elime geçmişti. Sakıncalı yazılar diye. Orada babasına reddiye verirken diyor ki, bu hadisi getirmiş demek ki babası. O da diyor, ben diyor kanım da tok değil, işte koltuğa da kurulmadım diyor. Dolayısıyla diyor, bu hadiste kastedilen ben değilimdir diye kendine böyle bir payanda çıkarıyor. Mesele o değil. Burada yasaklanan, hakkında uyarı yapılan şey, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu şekilde bir muhalefet, onun sünnetini geçersiz saymanın tehlikesidir. Evet, yani Peygamber'in haber verdiği gibi bu olay tarihte gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyorum. Ama yakinen şahit olduğumuz Libya lideri Kaddafi bu işi yapmıştır. Allah da belasını zaten vermiştir onun. Evet, tabi Selef'in bu konuyla ilgili olarak daha pek çok sözleri var. Yani sünnetin hüccet oluşu hakkında. Bunları sizler de zaman zaman farklı yerlerde, okuduğunuz kitaplarda veya dinlediğiniz sohbetlerde öğrendiniz. O sebeple tek tek saymayacağım, süre çünkü bayağı oldu. Bizim bu maddeyle, yani sünnet Kur'an'ı beyan eder. Onun mücmelini, kapalı lafızlarını açıklar, umumunu tahsis eder. genel ifadelerini özelleştirir yani. Mutlakını takid eder bu konulara dair. İmam Ahmet şöyle demiştir. Sünnet Kur'an'ı tefsir eder, kitabı tarif eder ve açıklar. İbn-i Teymiye imamların sünnet Kur'an'ın açıklayıcısı ve tefsir edicisidir sözlerinden kastedileni şöyle açıklamıştır. Onların bu sözle maksatları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih ve açık sünnetine Kur'an'da onu neshedici ayet bulunduğunu zannederek karşı çıkan kimseyi reddetmektir. Ona şöyle denilir. Şayet bu neshedilmiş olsaydı elbette sünnette bunu açıklayan bir delil bulunurdu. Bakın bu çok ince bir yaklaşım. Tabii günümüzde sünnet inkarcıları işi Kur'an inkarı boyutuna getirmişlerdir. Nesih'i de inkar ediyorlar çünkü. Böyle bir vartaya düşmemek için nesih'i de inkar etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü nesih neyle bilirsin? Sünnetle bilirsin. Kur'an'da neshedilmiş ayetler var. Nesheden, hükmü kaldıran ayetler var. Sünnet inkarcıları burada da yan çiziyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bunun delilleri pek çoktur. Bir tanesi Bakara suresinde 106. ayetinde açıkça bildirilen, biz herhangi bir ayeti nesheder veya unutturursak diye devam eden ayettir. Bir tanesi Ra'd suresi 39. ayeti, Allah dilediğini sabit bırakır, dilediğini siler ayetidir. Bir tanesi Bakara suresi 144. ayetidir. Kıblenin tahvili meselesi. Bunun gibi. Bunlar neshi inkar eden, dolayısıyla sünneti inkar edenlerin asla cevap veremeyecekleri, takılacakları konulardır. Yine İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Ayet ya nas'tır, ya zahirdir, ya da mücmeldir. Nas tek bir anlama delaleti olan ifadelerdir. Tek bir anlama delaletidir. Birden fazla manaya gelmez. Nas budur. Zahir, birden fazla anlama gelir bir kelime ama kuvvetli olan bir manası vardır. Galip olan manasına zahir denilir. Veyahut da mücmeldir. Yani birden fazla delaleti vardır kelimenin. Fakat hepsi de aynı kuvvettedir. Birini diğerine tercih edemez. Hadis nas'ı ikrar eder. Yani tek bir manaya delalet edenlerini ikrar eder. Bunu onaylar. Anlamını ayrıntılı olarak açıklar. Zahir ile kastedileni belirler. Ve ihtimalleri ortadan kaldırır. Mücmel olanı da, yani üstü kapalı olanı da, yani tercihte bulunamadığı manalardan onu açıklar, hangisinin kastedildiğini tefsir eder, açıklığa kavuşturur. Böylece Allah'ın hüccetini kullara ikame eder. Özetle, sünnet Kur'an'ın şerh edicisi, kapalı ibarelerini açıklayıcısı, genel ifadelerini özel kılıcı, mutlak ifadelerini sınırlayıcı ve Kur'an'dan yeni bir hüküm çıkarıcıdır. Sünnete uymak Allah Teala'nın emridir. Sünnetten uzak durarak Kur'an'ı anlamaya kalkışan kimsenin neticede ümmete karşı silah çekme derecesine gelebileceği açıklanmıştır. Sahabeler, insanların kitap ve sünneti en iyi bilenleridir. Hevaya uymak ve nasları birbiriyle çarpıştırmak kınanmıştır. Yani görüyorsunuz, sünneti hafife alan insanlar, sünnete uymayan insanlar bugün, bugün için Suriye, dün Irak vardı, Afganistan vardı veya daha başka yerler. Bunun gibi fitnelerle hem kendilerini hem de başkalarını fitnelere düçar ediyorlar. Yani önceki huzur ortamından daha beter bir hale sokmuşlardır Suriye'yi cihat diyerek, harici zihniyet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ise şöyle buyrulur. Ümmetim herhangi bir adam etrafında birlik sağlar da herhangi bir kimse onların birliğini bozmak isteyerek ortaya çıkarsa kim olursa olsun onu öldürün. Evet, Beşar Esad veya Saddam Hüseyin bunlar kafir adamlar belki. Bunların küfrü, zulmü aleni olarak ortada olan insanlar. Fakat Ehl-i Sünnet'in her zaman yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden hareketle çizdikleri bir kayda vardır, bir sınır vardır, menheç vardır bu konularda izleyeceği. Bu gibi konularda eğer bir kötülüğü tamamını def edemiyorsan, orada tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde yaptığı gibi sabır ve yüz çevirme ayetleriyle amel edilir. Mekke döneminde öyle pislikler vardı ki, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabelerine yapılanlar bir tarafa, Allah Azze ve Celle'ye ortak koşuluyordu. Allah'ın evi dediğimiz Kabe'nin etrafında putlar vardı. Bu burada güç sahibi oluncaya kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sabretmez. Emredildi ta ki Medine dönemiyle bir kuvvet kazanıp da onlarla cihat emredilene kadar. Müslümanlar güç sahibi oluncaya kadar eğer bunu yapmazlarsa işte böyle fitneler gündeme geliyor ve belki bu Beşar Esad'ın zulmünün, daha önceki zulmünün hakim olduğu ortamdan daha beter bir konuma düşmüştür Suriye ortamı. Bu alan hislerle hareket edilecek alan değildir, ancak naslarla hareket edilecek alandır. Ve bu konularda fetva vermek, bu konularda hareket metodu belirlemek avama da kalmamıştır. Bilakis naslardan istinbata ehil olan alimlere bırakılması gereken konulardır. Nisa suresi 83. ayetinde bu emredilmiştir. Korkuya veya güvene dair bir haber olduğu zaman bunu yaymadan önce, bunu ulemre götürselerdi veyahut naslardan istinbat eden istinbat ehline götürselerdi, Allah Azze ve Celle işte bunu emrediyor. Köklü alimlere. Köklü alimlerin hiçbirisi bu işe onay vermedi zaten. Ama bir iki tane serseri çıktı, Muhammed Arifi gibi. İnsanları fitneye düşürdü, ondan sonra da sözlerini geri aldı. Geri aldın ama neye yaradı? Bir sürü insanın kanı daha beter bir şekilde döküldü ve iş toparlanamaz hale geldi. İbn-i Hazm Rahimullah'ın dediği gibi, fitnenin çiçekleri bağlanmaz diyor. Yani bugün sen buraya bir çare bulamıyorsun artık. Bu hale geldikten sonra bir çare bulamıyorsun. Bütün çareyi bu hale gelmeden önce yapacaksın. Ondan sonra orası böyle bir keşmekeş içerisine girerken, Türkiye gibi veya daha başka ülkelerdeki gibi insanlar da ora üzerinden yorumlar yapılarak Müslümanlar birbirine giriyor. Orası cihat mıydı, değil miydi, şöyle miydi, böyle miydi falan filan. Ondan sonra birbirini tekfir eden insanlar veya cihat taraftarı veya cihat karşıtı olmakla nitelenen insanlar. Her amelde olduğu gibi nasıl ki namaz kılacaksın, abdest alacaksın, bunun şartları vardır. Elbette cihadın şartları da vardır. Yoksa cihat kıyamet gününe kadar bakidir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bunu inkar eden kafir olur. Ancak cihadın şartları vardır. Müslümanların halifesi gerekir, emiri gerekir, söz birliğini sağlayacak bir unsuru gerekir. Birisi şurası cihat diyor, birisi burası cihat diyor. İnsanların gücünü Afganistan'a doğru yönlendirirken Filistin'i terk edenler bugün gelmiş işte Şam toprakları, Şam cihadı diyorlar. Asıl Şam Filistin. Yıllardır Filistin vardı. Kimse oraya Şam deyip de cihada çağırmıyordu. Buranın Şam olduğu yeni mi aklınıza geldi? Yani maalesef nasların dışında hislerle hareket, gerçekten orada olanlar, bu hareketlerin başlamasından önce olanlar, insanın kolay sabredeceği şeyler değil, doğru. Fakat İslam'da yöneticiyi devirmek şeklinde bir hareket metodu yoktur. Sünnette böyle bir metot yoktur. Bu metodu ancak kafirlerden almıştır insanlar. Hümeyni bu metodu kafirlerden almıştır. Müslümanların böyle bir metodu yok. Bu haricilerin metodudur. Müslümanların metodu, kitap ve sünnette emredilen metot, halkın ıslahıdır. Şayet halk ıslah olursa Allah Azze ve Celle'nin Rad Suresi 11. ayetini bildirdiği gibi bir toplum kendinde olan değiştirmekçe Allah onları değiştirmez. Veya En'am suresindeki ayette geçtiği gibi aranızdaki zulüm sebebiyle zalimlerin bir kısmını bir kısmı üzerine yönetici kılarız buyruluyor. Zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmı üzerine yönetici kılarız buyruluyor. Eğer başımızda zalim varsa, demokrasi gibi pis küfürler varsa bizim yönetim sistemimizde, bu bizdeki zulüm sebebiyledir. Bizim aramızda Allah'ın dini yerine mezhepler hükmetmektedir, tarikatlar hükmetmektedir. Alimlerin delilsiz sözleri, hatta delile aykırı sözleri hükmetmektedir. Kıyaslar, reyler hükmetmektedir. Toplumun hali bu olunca siz yöneticilerle harp etseniz ve bu yöneticileri devirseniz acaba onun yerine gelecek kimseler kimler? Bu sefer yeni bir cihat daha olacak.
başa geleni tekrar devirmek için. Ondan sonra o devrilecek bir daha, bir daha, bir daha. Bunun arkası kesilmeyecek artık. Mısır'da, Libya'da buna benzer yerlerde olanlara bakın. Sünnete aykırı olarak meydana gelen, işte bu Arap Baharı dedikleri tuzak, yani bir harcı hareketi, Tunus'ta Allah'ın taksimine rıza göstermeyen, feryat ederek kendini yakan bir isyankarın vesilesiyle başladı bu. Allah'ın rızık konusundaki taksimine razı olmayan bir isyan hareketiydi bu. Böyle başladı. Sonra başka yerleri buldu. Bakın, en belki elle tutulur bir yer olan Mısır'ı düşünün. Mısır'da işte İhvan-ı Müslim'in söz sahibi oldu. Burada bile halkın hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman insanlar bunu bir yol edindi, sokaklara çıkıyorlar. Yani Türkiye'de de görüyorsunuz bunu. Bizim istediklerimiz olmadığı halde, bizim dinimize göre istediklerimiz, talep ettiklerimiz hali hazırda olmadığı halde sadece dinin adı veya sadece kokusunu hisseden insanlar nasıl sokaklara dökülüyor? Yani bu İslam'ın yolu değil. İslam'ın yolu insanların eğitilmesi, hakkın tebliğ edilmesi, her bir nefsin Allah'ın şeriatını kendi nefsinde yaşamasıdır. Şeriat hiç gitmedi ki biz bunu getirmeye uğraşalım. Şeriat hep var. Sadece bunu yaşayacak, hayatına uygulayacak insanları bekliyor. Bu insan sayısı ne kadar çoğalırsa şeriat o kadar hakim olur. Allah bize bu konuda yardım etsin ve nefislerimizin hevasına uymaktan, hislere uymaktan, hislere uyarak naslara muhalefetten bizleri korusun. Bir sonraki dersimizde kıyası ve hevayı terk etmek maddesini işlemeye çalışacağız. İmam Ahmed'in Şerh-ü Sünne eserini, Usul-ü Sünne eserini. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam, ilk başta da zikretti işte, hadiste geçiyor azıl konusunda.
Ne?
Azil. Evet. Olsaydı Kur'an'da olurdu. Kur'an reddederdi. Bunu
yasaklardı.
Evet. Yasaklardı. Ben bunu anlayamadım.
Şimdi Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haberdar olmadığı yerlerde, sahabelerin yaptıklarından, hatta münafıkların kendi aralarında gizlice konuştuklarından haber veriyordu peygamberine. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyerek bazı uyarılar, düzeltmeler yapıyordu. Sahabeler bu işleri, mesela azil olayını yaptıkları halde hakkında uyarı gelmemesini Allah Azze ve Celle buna müsaade etmiştir, sükut etmiştir, onaylamıştır manasında yorumluyorlar.
Hocam, bir de peygambere has fiillerle alakalı geçti. Mesela şimdiye kadar öğrendiklerimizden bir örnek verecek olursak, mesela Allah Resulü Aleyhisselam Zemzem'e ayak geçmiş. Fakat evet, sahabe emrederken oturarak hiçbirini emrediyorlar. Burada diyorlar ki bu ayak geçme Allah Resulü'ne has bir özellikte ilim ehli tarafından bu şekilde ifade edildi. Bunu nasıl anlayacağız?
Yani şimdi
dediniz ki ayrıyeten bir nas olması gerekiyor ki bu
peygambere has olsun.
Has olsun.
Şimdi Zemzem değil sadece. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela Ali radıyallahu anh bir su istiyor. Kendisine su getiriliyor. Abdest alıyor ve abdest aldıktan sonra ayakta artan suyu ayakta içiyor. Ve diyor ki bunu diyor yapmamın sebebi diyor bazılarınızın bunu hoş görmemesidir diyor. Halbuki ben Allah Resulü'nü ayakta su içerken gördüm diyor. Bu şekilde içerken gördüm diyor. Yani bu sadece Zemzem'e has değil demek ki. Yani abdest aldığı sudan artanını da içmek. Diğer taraftan bu mesele eskiden beri ilim ehlinin epey yorum yaptığı bir konu. Yani ayakta içmekten yasaklayan hadisler var. Allah Resulü'nün ayakta içtiğine dair hadisler var. Bir kısmı ayakta içmek peygambere has demişlerdir. Fakat bu konuda bir delil getirememişlerdir. Peygamberde asıl olan bütün ümmete örnekliktir. Bu sebeple Ali radıyallahu anh, ki sahabenin anlayışı bizim anlayışlarımızdan her zaman önceliklidir. Biz sahabeye muhalif bir kayda da getiremeyiz bu konuda. Ali radıyallahu anh, ben bazen bundan hoşlanmadığını gördüğümden ayakta içiyorum işte böyle diyor. Allah Resulü'nü böyle gördüm diyor. Ve Allah Resulü'nün fiilini kendisine delil getiriyor. Başkalarına da bu şekilde emrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadislere baktığımız zaman Sahih-i Müslim'de rivayet Katade Enes. Katade Nasr bin Asım Enes yoluyla gelir ve anane ile gelir. Katade müdellistir. Burada rivayetlerin bir lafzında şu geliyor. Kim ayakta içerse kussun. Bu lafız şazdır.
Kim ayakta içerse kussun diye emreden lafız şazdır. Mahfuz olan rivayetinde yine Katade'nin Nasır bin Asım Enes radıyallahu anh yoluyla rivayetinde ayakta içmedeki kötülüğü bilseniz, sizden birisi bilse kusardı demiştir. Aynısı Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten yine Sahih-i Müslim'de gelir. Yani mahfuz olan lafız budur. Dolayısıyla burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın tıbbi bir yönlendirmesi vardır. Herhangi bir yasak veya emir lafzına Peygamber aleyhissalatü vesselam açıklama yüklemişse bu yasaklığı haramlıktan mekruhluğa, emri de farzlıktan müstahaplığa indirir. Burada da böyle bir açıklama söz konusu. Yani ayakta içmek mekruhtur. Tıbbi bir mekruhtur. Kişi menfaatine, sağlığına aykırıdır. İlletini böyle belirtiyor işte. Sizden birisi ayakta içmekte ne olduğunu bilse kusmak isterdi veya kusardı diyor. Ama kussun lafzıyla, emir kipiyle gelen rivayet şaz.
Haram değil yani.
Yani haram diyemeyiz. Haram olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını açıklayamayız. Cümlemizde.
Hocam bir şeyde bunu sormuştuk hocaya da. Müsait Hoca. Demişti burada ne tam hadisi anlayan aklımda değil de. Eğer diyor sizinle birlikte kim içtiğini bilseydiniz diyor suyun. Siz içmezdiniz bunu diyor.
Aleykümselam.
Bunu açıklarken cinleri kastettiğini söylüyor. Ve buradaki cinlerin de onun Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cinli Müslüman olduğunu getiriyorlar şey olarak. Buradaki kasıt yani sizin cinin şey olmadığını, Müslüman olduğunu bilip bilmiyoruz.
Evet.
Ama benim Müslüman olduğu belli. Bunu da getiren Müslüman Hoca böyle getirmişti. Bunu da yasaklığına binaen getirmişti.
Valla şimdi Ali radıyallahu anh bunu getirmemiş. Bilmiyorum. Cümlemizde. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfuruke ve etûbü ileyk.